Ayrım 38.
Bu yasalar ve bunlara dayanan uygulamalar, zecri tedbirler kaçınılmaz tepkileri gündeme getirmiştir. Özellikle şapka giyilmesine karşı tepkiler çok etkin ve yaygındı. Bu tepkileri sindirmek ve cezalandırmak amacıyla Ankara İstiklal Mahkemesi görevlendirildi. Bu arada 14 Kasım'da Sivas'ta, 22 Kasım'da Kayseri'de, 24 Kasım'da Erzurum'da, 25 Kasım'da Rize'de, 26 Kasım'da Maraş'ta ve 4 Aralık'ta Giresun'da şapkaya karşı mitingler, eylemler yapıldı. Eylemlerde başı çeken Yüksek İslam dediğimiz gruplardı. Çünkü bu gruplar alınan kararlardan en fazla rahatsız olan kesimdi. Halk İslam diye nitelediğimiz yığınlar ise namaz, oruç ve bunun gibi İslam'ın kurallarına uysa bile kararlardan fazla etkilenmemişti. Örneğin kırsal alan ya da kasabalardaki insanların fes giymedikleri de büyük çoğunlukla biliniyordu. Ankara İstiklal Mahkemesi Şapka Kanunu ile ilgili 25 Kasım 1925 günü Kayseri'de ilk yargılamasını yaptı. Halkı sarık sarmaya teşvik eden Nakşibendi Şeyhi Ahmet Hamdi Hoca ile dört arkadaşı yargılama sonunda Şeyh Said isyanı ile ilgili görülerek Doğu İstiklal Mahkemesi'ne havale edildiler. İkinci mahkeme Sivas'ta yapıldı. Şapka aleyhine kent duvarlarına asılan ilanlar nedeniyle tüm muhtarlarla belediye görevlileri yargılandılar. Sonuçta İmamzade Mehmet idama, Belediye Başkanı Abbas Bey, oğlu İsmail ve 20'ye yakın sanık 5 ila 10 yıl hapse mahkum oldular. 1925 Kasım sonu. Erzurum'da ise bir topluluk, Kabalak veya Ayniye denilen bir serpuşu giymekte ısrar ederek önce vilayete, sonra da kolordu kumandanlığına doğru yürüdü. Garnizon kumandanı Hasan Paşa yürüyüşçülerin üzerine ateş açtırdı. Ona yakın kişi öldü. Vali olay üzerine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bakanlar Kurulu da aynı gece sıkı yönetim ilan etti. Şehirdeki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yanlıları ile Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti'nin önde gelen üyeleri tutuklandılar. Erzurum Sıkı Yönetim Mahkemesi aralarında Şeyh Hacı Osman olmak üzere 21 sanığı idama mahkum etti. Kararlar anında infaz edildi. Aralık ayının ilk 10 günü. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin Rize olayları ile ilgili mahkemesi 11 Aralık'ta başladı ve 3 gün sürdü. Halkı şapka ve hükümet aleyhine isyana teşvik suçundan 143 sanık yargılandı. 14 Aralık'ta açıklanan karara göre Vaiz Farahçıoğlu, Sabit, İmam Şaban Koliva, Muhtar Yakup, Peçeli Mehmet, Güney Sulu Aslan Peçe, Bekçi Kadir Kokize, Asliye Mahkemesi Başkanı Hafız Osman, kardeşi avukat Hulusi idama, 14 sanık 15'er, 22 sanık 10'ar, 19 sanık da 5'er yıl hapse mahkum edildiler. Ölüm cezaları kararın verilmesinden yarım saat sonra infaz edildi. Ankara İstiklal Mahkemesi, Rize davası sonunda bütün kalkışmaların Frank Mukallitliği ve Şapka isimli bir kitabın yazarı İskilipli Atıf Hoca ve arkadaşlarının içinde bulunduğu gizli örgüt tarafından yönetildiği hükmüne vardı. Mahkemenin Atıf Hoca ve arkadaşlarının tutuklanması isteği üzerine gazetelere yansıyan şu haberi okuyoruz. Cağaloğlu'ndan Bayezid'e, Hakkaklardan Fatih'e, eskiden beri muhafazakar tanınan bütün zevat ile, hocayla yayıncılık işi dahil her türlü münasebeti olanlarla, Atıf Efendi'yi eskiden beri tanıyanlar tutuklanıp Giresun'a gönderildiler. Bu arada Ankara İstiklal Mahkemesi bir başka kararla valiliklerin bölgelerinde irtica ile ilgili tahkikatlar yapmalarını ve toplayabildikleri sanıkları dosyaları ile birlikte derhal Ankara'ya göndermelerini istedi. Giresun davası yargılaması ilginçti. Kentte irticaya yönelik önemli bir olay olmamıştı. Bu mahkeme bir anlamda lider ya da önce oldukları sanılan sanıkların davasıydı. Sanıklar arasında İstanbul'da ve kentlerin dini çevrelerinde Giresunlu Hoca diye bilinen Şeyh Muharrem ile İskilipli Atıf Hoca bulunmaktaydı. Yargılama tiyatro salonunda 16 Aralık günü başladı. Karar 18 Aralık'ta açıklandı. 60 sanıklı davada Şeyh Muharrem ile Abdullah Hoca idama, 10 sanık ağır hapis cezasına çarptırıldı. İstiklal Mahkemesi heyeti İstanbul'dan getirilen sanıklarla birlikte gemiyle İstanbul'a döndü. 26 Aralık'ta basına bir açıklama yapan Mahkeme Başkanı Ali Bey Çetinkaya şunları söyledi. İnkılap düşmanlarına Cumhuriyet'in kahredici yumruğu ile ağır bir darbe indirilmiştir. Yapılan muhakemeler ve tahkikat sonrasında İskilipli Atıf Hoca da dahil bütün İstanbullu sanıkların masumiyeti ortaya çıktı. Tutuklanan bu sanıkların bahsedilen isyan olayları ile hiçbir suçlarının olmadığı yakında salıverilecekleri. Bu demecin yayınlanmasından sonra Giresun'dan getirilen sanıklar yeni tutuklananlarla birlikte yargılanmak üzere Ankara'ya gönderilmişlerdir. Ankara'da Şapka'ya yönelik iki dava görülmüştür. Maraş olaylarında yargılanıp idam kararları uygulananların dışında valinin başkente gönderdiği sanıklar yargılanmış, bunlardan Molla İbrahim, Bayraktar Hamdi, İnşallah Maşallah Ali ve Pekmezci Hüseyin idama, 14 sanıkta 15'er yıla mahkum olmuşlardır. İkinci mahkemede ise 5 Şubat 1926'da Baba Eski Müftüsü Ali Rıza ile savcının 3 yıl ceza istemesine karşın İskilipli Atıf Hoca idama mahkum edildiler. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin 70'in üzerinde vicahi, 50'nin üzerinde gıyabi idam kararı verdiğini biliyoruz. Ne var ki divan-ı harplerin verdiği ölüm kararları bunun çok üzerindedir. 5. Sol düşünce baskı altında. Sol Türkiye'de hiçbir zaman ezici bir baskı altından çıkamamıştır. 1925'te de böyle olmuştur. Takrir-i Sükun yasası kabul edildikten sonra hükümet Aydınlık ve Orak Çekiş dergilerini kapattı. Oysa Orak Çekiş'in son sayılarında Şeyh Sait ayaklanmasına karşı hükümeti tutan yazılar yayınlanıyordu. Gazetelerin kapatılması üzerine gelecekte neler olabileceğini kestiren bazı solcu önderler, aralarında Doktor Şefik Hüsnü, Hasan Ali Ediz de olmak üzere yurt dışına çıktılar. Yurt içinde kalanların büyük bir bölümü ise Bursa'da çıkmakta olan Yoldaş gazetesinin çevresinde toplanarak bu gazetede köktenci yazılar yayınlamaya başladılar. Nihayet 1 Mayıs dolayısıyla yayınladıkları bir beyannameden ötürü bu çevreden 38 kişi tutuklanarak Ankara İstiklal Mahkemesi'ne sevk edildi. Komünistlik teşkilat ve propagandası yapmak suretiyle emniyet-i dahiliyeyi ihlal ve bin netice şekli hükümeti tagyire matuf, efal ve harekatta bulunmak suçuyla 3 ay yargılandılar. 12 Ağustos 1925'te açıklanan karara göre büyük çoğunluğu 7, 10 ve 15 yıla mahkum oldular. 1926'nın Cumhuriyet Bayramı'nda bütün solcu mahkumlar çıkarılan bir yasayla serbest bırakıldılar. Türkiye'de sol akımlar bir ölçüde Sovyetlerle olan ilişkilerimize indekslenmiştir. 1925 tutuklamalarından sonra baskılar devam etmiştir. 1925 tutuklaması sırasında yurt dışında bulunan Doktor Şefik Hüsnü, İstanbul'da ve partinin o dönemde yönetiminde bulunan Vedat Nedim Tör ve arkadaşlarını Viyana'da bir toplantıya çağırmıştır. Bu toplantıda Vedat Nedim parti genel sekreterliğine seçilerek yurt içindeki örgütün başına geçmiştir. TKP, yurt içindeki yöneticiler takrir-i sükun yasasının getirdiği sert havanın da etkisiyle sadece işçi arasında örgütlenme ve eğitim yapma doğrultusunda çalışma kararı aldı. Doktor Şefik Hüsnü takma adlarla gönderdiği mektuplarla direktifler vererek bazı grevleri tramvay idaresinde teşvik ederek daha radikal bir politika izlemelerini ısrarla istiyordu. Vedat Nedim bunları uygulayamayınca Doktor Şefik Hüsnü gizlice yurda geldi. Onun gelmesinden sonra TKP 3 beyanname yayınlamıştır. Bunlardan biri de yaklaşık 40 sayfalık Bolşevik broşürüdür. Bu broşürün arka kapağında Nazım'ın bir şiiri bulunmaktaydı. Beyannamelerde Adnan imzası kullanılmıştı. Doktor Şefik Hüsnü'nün Vedat Nedim'e 25 Ekim günü için o dönemde Beyaz Rusların işlettiği Mulatya'da randevu verdiğini öğrenen polis, önce Vedat Nedim'i sonra da Doktor Şefik Hüsnü'yü tutuklamışlardır. 21 Kasım günü Cumhuriyet Gazetesi şu haberi manşetten vererek kamuoyuna duyuruyordu. Mevkufların miktarı 57 kişidir. Maznunların cürmü büyüktür. Bunlar da taklibi hükümet cürmüyle ağır ceza mahkemesine sevk olunacaklardır. 1927 tutuklamaları basında birçok yazının yorumun çıkmasına neden olmuştur. 28 Kasım'da Cumhuriyet Gazetesi'nde Komünistlerin Tevkifi başlıklı yazısında Ahmet Ağaoğlu şunları belirtmektedir. Cumhuriyet hükümeti hiçbir zaman ve hiçbir veçile yoktan gürültüler çıkarılmasına ve avam ve nas'ın efkarı ihlal edilerek tahkirat yapılmasına müsaade edemez. İcra edilmiş olan vasi ve şumul-i islahatın takarrür ve teessüsü için dahilde sükun ve huzura, hariçte emniyet telakkisine muhtacız. Yargılama 17 Ocak'ta başladı. İstanbul ve Adana grubu ayrı ayrı sorgulandı. 23 Ocak'ta savunmalar dinlenerek karar verildi. İstanbul grubunda 27 kişi ceza aldı. Bunların bazılarının adı ve aldıkları cezalar şöyledir. Doktor Şefik Hüsnü Değmer, İstiklal Mahkemesi'nden 1 yıl artı 4 ay. Vedat Nedim Tör, 2 ay 20 gün. Baytar Salih Hacıoğlu, 4 ay. Muallim Adnan Sadık, 3 ay. Hamdi Şamilov Alev, 4 ay. Doktor Hikmet Kıvılcımlı, 3 ay. İzmir grubu 7 kişi, modelci Abdülkerim Soyka, Adana grubu 14 kişi. Gıyaben yargılananlar, Sarı Mustafa 3 ay, Nazım Hikmet Ran 3 ay, Hasan Ali Ediz 3 ay, Laz İsmail İyi Bilen Yoldaş 4 ay. Daha sonra Nazım Hikmet Hopa yoluyla yurda girince tutuklanmıştır. Nazım dönüşüyle ilgili olarak basına şunları söylemiştir. Ben buradaki gıyabi mahkemelerimi temize çıkartmak için geldim. Kanaati şahsiyem itibariyle komünistim. Fakat hiçbir teşkilata mensup değilim. Ben, Marksizm ve komünizmin yalnız edebiyattaki tezahüratı ile alakadarım. Şimdiye kadar Türkçe konuşan muhtelif milletlerin mecmualarında yazılar neşrettim. Rus diliyle çıkan muhtelif mecmualarda da yazılarım tercüme olundu. Ufak bir eserim Moskova'da filme alındı. Birisi de bir film müessesesince kabul edildi. Muhakemem neticesinde beraat edeceğimden %100 eminim. Sonra bir edebiyat mecbuası neşretmeyi düşünüyorum. Nazım Türkiye'ye Laz İsmail'le, iyi bilen yoldaşla beraber gelmişti. Rize'de yurda pasaportsuz girdikleri için üçer gün hapse mahkum edilmişler ve Ankara'ya yargılanmaları için gönderilmişlerdir. Ankara'da yargılamalarına 5 Kasım'da 1928 başlanmıştır. Kararda Ankara İstiklal Mahkemesi'nin verdiği karar yok sayılarak İstanbul ile Rize'de verdikleri cezalar toplanmış fakat bu süreyi tutuklu geçirdikleri için ikisi de serbest bırakılmışlardır. Sol düşüncenin Cumhuriyet tarihi boyuncaki ezilme, bastırılma, mahkum edilme yaşantısı bu tutuklamalardan sonra da devam etmiştir. Bunlara yeri gelince değinilecektir. 6. Güdümlü Muhalefet Partisi, Serbest Fırka. 1925 baharı ile 1930 sonbaharı arasında birçok köktenci sayılabilecek reform yapıldı. Genellikle Atatürk devrimleri olarak nitelenen bu reformlar, yığınlarla istenilen ölçüde iletişim sağlanamadığı için toplumda değişik sıkıntılar yarattı. Toplumun kökleri, tarihin derinliklerinde olan tutucu karakteri bu biçimsel ama hızlı olan değişimleri özümseyecek yapıda değildi. Diğer yandan ekonomide arzulanan, en azından vaat edilen gelişme ve refah sağlanamayınca yığınların muhalefeti kendiliğinden oluştu. Gerçi tek partinin ceberrut yapısı bu potansiyel muhalefetin açığa çıkmasını engellediyse de toplumdaki rahatsızlık değişik şekillerde kendisini göstermekteydi. O günlerde Mustafa Kemal'in yurt içindeki gezilerinden birine katılan Ahmet Hamdi Başar şunları yazmaktadır. Vergi işi. Nereye gitsek vergilerin ağırlığından, alınma tarzının kötülüğünden, bu yolda yapılan zulümlerden şikayet edildiği görülüyor. Ekseriye vergisini ödeyemediğinden tarlası, evi barkı satılmış olanların faciaları, onları dinleyenlerin vicdanlarında acı etkiler yaptığı halde konmuş kanunlar ve usullere göre bir şey yapılamıyor. Geçtiğimiz her yerde bir şikayet konusu da Ziraat Bankası'na aitti. Ziraat bankaları köylüye borç para vermiyor. Çiftçi eli böğründe banka kapılarında dolaşıyor. Halbuki aynı banka şehirde tüccara kredi açmaktadır. Tüccar bankadan para alıyor ve köylüye ikraz ediyor. Bu arada Mustafa Kemal Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'a aynı konuyu şöyle anlatıyor. Bunalıyorum çocuk. Büyük bir ızdırap içerisinde bunalıyorum. Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde dert şikayet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi manevi perişanlık içerisinde. 1930'a gelindiğinde Türkiye'nin tüm yörelerinde yükselen toplumsal muhalefetin boyutları bu noktaya ulaşmıştı. Mustafa Kemal muhalefetin şu ya da bu nedenle bir yerde patlak vermesinden, merkez denetiminin yitirilmesinden korkuyordu. Cumhuriyetin ve onun ayrılmaz parçası haline gelen inkılapların korunması gerekiyordu. Güdümlü muhalefet diye nitelediğimiz serbest cumhuriyet fırkasının kurulması bu koşulların zorunlu bir sonucudur. Çünkü böyle bir yapay nefes alma noktasının yaratılmaması durumunda toplumsal muhalefetin beklenmeyen bir biçimde patlaması söz konusu olabilirdi. Paris'te Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Fethi Okyar Bey'in 1930'un yaz aylarında tatilini geçirmek üzere yurda gelişi güdümlü muhalefet fırkasının gündeme gelmesini hızlandırmıştı. Kuşkusuz bu muhalefet partisinin ipleri, denetimi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının elinde olacak, parti de bu arada toplumda derin yaralar açan dertlere parmak basarak adeta iktidara yol gösterme, uyarma görevi yapacaktı. Serbest liberal fırka Ağustos 1930 başlarında kurulmuştur. O sıralarda Paris'ten dönen Fethi Bey, Gazi'ye ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili olarak ayrıntılı bir rapor sunmuştur. Yalova Termal tesislerinde istirahat etmekte olan Gazi, raporu Fethi Bey ile tartışmış ve ileri sürülen düşüncelerin bir parti programı içerisinde savunulmasını Fethi Bey'e söylemiştir. Daha sonra bu yaklaşım, Necmettin Molla'nın yalısında Gazi ile Fethi Bey arasında tartışılmış ve karara bağlanmıştı. Fethi Bey partiye hükümetin hoşgörüyle bakmasını, değişik baskı yollarına başvurulmamasını istiyordu. Gazi bu güvenceleri karşılıklı mektup teatisiyle verdi. Fethi Bey mektubunda, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın mali, iktisadi, dahili, harici siyasetlerine birçok noktalardan aykırı bulunan ayrı bir fırka ile siyaset hayatına atılmak arzusundayım. Zat-ı Devletleri Reisi Cumhur olduktan maada şimdiye kadar mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Fırkası'nın da umumi reisi olmaları dolayısıyla iş bu arzumun nazarı devletlerinde ne yolda kabul buyurulacağını bilmek istiyorum diyerek bir anlamda partinin kurulması için izin istemekteydi. Gazi'nin bu mektuba verdiği cevapta ise şu satırlar dikkati çekmektedir. Reis-i Cumhur olduğu müddetçe, Reis-i Cumhurluğun üzerime verdiği yüksek ve kanuni vazifeleri, hükümette olan ve olmayan fırkalara karşı adil bir biçimde ve tarafsız yapacağıma ve layık cumhuriyet esası dahilinde fırkanızın her nevi siyasal faaliyet ve cereyanlarının bir engele uğramayacağına inanabilirsiniz. Görüldüğü gibi Gazi, iki noktada taviz kabul etmediğini vurgulamaktadır. Biri cumhuriyet yönetimi, diğeri de laiklik ilkesi. Bunlar Gazi'nin ısrarla istediği iki güvenceydi. Fethi Bey'in mektubu 11, Gazi'ninki 12 Ağustos tarihli gazetelerde aynen yayınlandı. Partinin kurulmasıyla ilgili resmi işlemler görülmemiş bir hızla tamamlandı. Partinin niteliği adından anlaşılmaktaydı. Cumhuriyetçi ve serbestti, liberal yanlısı. Partinin ilk üyeleri ve kurucularının önemli bir bölümü Gazi'nin arkadaşları, yakınları olup onun ısrarıyla partiye girmişlerdi. Bunların başında gelen Nuri Jonker, Gazi'nin Fethi Bey'den de yakın bir arkadaşıdır. Fethi Bey anılarında Gazi'ye Mustafa diye hitap edebilen tek kişinin Nuri Jonker olduğunu söylemektedir. Gazi'nin yeni fırkaya emirle üye yaptığı bir başka kişi de Ağaoğlu Ahmet'tir. Ağaoğlu Ahmet, liberal ekonomiden yana değişik zamanlarda yazdığı yazılar ve raporlarla İsmet Paşa'ya karşı olduğunu her fırsatta sezdiren bir kişiydi. Ağaoğlu serbest fırkaya girişini Termal'de büyük otelin salonlarında düzenlenen bir baloda öğrenmiştir. Baloda yanına yaklaşan Gazi, "Tebrik ederim seni Fethi Bey ile anlaşmışsın." dediğinde, Ağaoğlu Fethi Bey'i daha görmediğini söyleyince Gazi gülerek, "Canım siz ta öteden beri anlaşmışsınız." diyerek ısrarını sürdürmüştür. Gazi'nin en güvendiği ve yakın arkadaşlarından kurulan ortak yapıları itibariyle iktidardaki İsmet Paşa hükümetine karşı muhalefeti temsil eden bu parti, örgütünü genişlettikçe daha başka muhalif unsurları da kapsamaya başlamıştır. Serbest fırkanın çatısı altındaki grupları, yığınsal hareketin kendiliğinden oluşan ögeleri bir yana şöyle sıralamamız mümkündür. Temelde Cumhuriyet Halk Fırkalı ancak İsmet Paşa'ya karşı olanlar. Tüccar, sanayici ve yerel eşraf arasında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kararlarına karşı olanlar ya da bunları içlerine sindiremeyenler. Cumhuriyete karşı olanlar. Bunlar düşüncelerini açıklıkla ortaya koymamalarına karşın parti örgütüne sızmayı başarmışlardır. laik uygulamalara karşı olanlar, demokratik özlemlerle daha sivil bir toplumun yaşama geçmesini isteyen aydınlar. Serbest Fırka'nın programı iki aşamada oluşturulmuştur. Birinci aşamada Fethi Bey tarafından hazırlanan 11 maddelik bir program Gazi'nin onayına sunulmuştur. Daha sonra bu 11 maddelik metin daha da geliştirilmiştir. Bu programın temel ilkeleri şunlardır. Serbest laik cumhuriyet fırkasının esas gayesi, cumhuriyetin öngördüğü şartları uygulama alanında tahakkuk ettirmektir. Bu amacına erişebilmek için fırka, anayasanın Türk vatandaşlarına vaat ettiği bütün yetki ve hakları her türlü halelden korumaya taahhüt eder. Vicdan hürriyeti, emeğin serbestisi, fikir, söz, toplanma hürriyetleri, icra kuvvetini kontrol ve denetleme yetkisi ve halk yığınlarının belediye ve vilayet idarelerinde kendi işlerini kendilerinin görme esası fırkamızın özellikle benimsediği ilkelerdir. İktisadi ve mali her türlü teşebbüslere yardımcı olma ve küçük büyük iktisadi teşebbüs ve kurumların gelişmesine mani olan engelleri kaldırmak ve memleket iktisadiyatını yükseltmek ve milletin genel çıkarlarını korumak için devletin mükellef olduğu murakabe hududunu tecavüz edecek müdahalelere meydan vermemek fırkanın varmak istediği gayedir. Programın bir yerinde ise Fethi Bey'in başkanlığı ve taahhüdü yer almaktadır. Bugün garip karşılanabilecek bu taahhüt şöyledir. Serbest laik cumhuriyet fırkasının kurucusu, sabık başvekil ve Paris Büyükelçisi Fethi Bey Efendi'dir. Türkleri ve Türk milletini ferdi ve özel girişimlere medar olacak her türlü müdahaleden korumayı taahhüt eder. Bu programı Arif Oruç'un Yarın gazetesi, Müfettiş ve Muhtemet Yok, Fırka Yalnız Dayandığı Halka itimat Eder başlığı ile kamuoyuna duyurmuştur. Fırkanın kurulmasıyla birlikte potansiyel muhalefet kabuğunu kırdı ve çığ gibi büyüdü. Basın dünyasında öncelikle iki gazete, Yarın ve Son Post'a yeni fırkayı destekliyordu.